başlıyor.
Merhaba sevgili sinema severler. Mart ayının ilk Sinema Bir Şenliktir programı aynı zamanda 45. bölüm olarak yayında bugün. Gösterdiğiniz ilgiden ve etkileşimden gerçekten çok memnunum. Beni mutlu ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Artık çok iyi bildiğiniz gibi programı radyomuzun aplikasyonunu indirerek izleyebileceğiniz gibi runonair.net adresinden de dinleyebilirsiniz. Her iki kaynakta radyonun tüm programlarının geçmiş edisyonlarına ulaşmanız da mümkün. Tekrar ediyorum, uygulamanın adı Radio Run On Air. Web adresi runonair.net. Dikkat etmişsinizdir. Genel olarak yakın tarihli ya da vizyonda olan filmlerden çok daha eski ama sinema tarihinde yer etmiş filmler hakkında konuşmayı tercih ediyorum. Görece eski olan filmleri izlemek çoğunlukla şans ve fırsat işi. Yeni filmleri zaten izlemek birçok yoldan, işte sinemada, portallarda ya da malum başka kanallarda izlemek kolay. Bu nedenle hatırlatmak ya da dikkatleri çekmek için genellikle eskilere uzanıyorum. Ha bu arada hemen kamu spotumuzu dile getirelim. Radyomuza herhangi bir ceza falan verilmesin. Kamu spotumuz şudur efendim. Sayın sinemayı sevenler, filmleri yalnızca sinemalarda ya da yasal portallarda izleyiniz, izlettiriniz. İzlemeyenlere kınayınız. Ustamız Ferhan Şensoy'un deyişiyle dikkat ederseniz lütfen demiyorum. Lütfen deyince kimse üzerine alınmıyor. Sosyal görevimizi de yerine getirdikten sonra filmlerimize geçelim. Bugün 1-2002 tarihli Fernando Meirelles'in yönettiği Brezilya, Fransa ve Amerika ortak yapımı olan Cidade Gigi Deus ile yeni 2002 tarihli yönetmeni Yimou Xiang, Hong Kong ve Çin ortak yapımı olan Mandarin dilinde çekilmiş Ying Xiang filmlerini hatırlatmak istiyorum. Dinlediğiniz film müziği Fernando Meirelles'in yönettiği Brezilya, Fransa ve Amerika ortak yapımı olan Cidade Gigi Deus adlı filme ait. Filmin adı Portekizce ve Türkçe'de Tanrı'nın Evi anlamına geliyor. Bu film için çağın ruhunu kusursuzca yakaladığı, bizi dünyaya karşı uyaran bir film olduğu söylenmiştir hep. Ki baş döndürücü hızı, seri kurgusu, el kamerası kullanımı, bakış açılarındaki ani değişimler. Bunlar Quentin Tarantino'ya bariz bir selam çakıyor. Belki de bu nedenle 20. yüzyılın sonları ile 21. yüzyılın başlarındaki Amerikan sinemasının tarzını ve temposuna da yakın duruyor. Tanrı'nın Evi ya da Tanrı Kent filmi, Brezilya'da Rio de Janeiro'da bir toplu konut bölgesindeki yetki devrine konu alıyor diyelim. Konutları 1960'lardaki görece pastoral başlangıcından 1980'lere, yani her kuşağın empati, bilinç ve umut gibi insani özelliklerle bağının biraz daha zayıfladığı, vahşi ve yoksul bir bölgeye dönüştüğü son noktaya kadar takip ediyoruz. Gerçek bir hikayeden yola çıkan filmin anlatıcısı yeni yetme bir delikanlı. Nazik yapısı bu gencin bir gangster olmasını engelliyor ama sanatsal eğilimleri sayesinde çevresinde tanınan bir fotoğrafçı ve belgesel yönetmeni olmayı başarıyor. Gerçek sokak çocuklarından oluşan amatör oyuncular ve iç içe geçmiş hikayeler var filmde. Filmin baş karakteri bence şiddete, doğal eğilime ve vicdansızlığı nedeniyle korkutucu bir portre çizen, vahşi bir prototip sayılabilecek olan Lil Z isimli karakter. Filmin açık uçlu finalinde neredeyse tamamen yırtıcılaşmış eşsiz çocuklar bölgeye ele geçirerek filmin amacını tüm açıklığıyla ortaya koyuyorlar. Bu nedenle filmin birinci sınıf bir korku ve suç filmi olduğunu söylemek hiç de abartılı olmaz. Çok beğenilen film, adaylıkları bulunmasına rağmen Oscar, BAFTA, Golden Globe'da ödül kazanamadı. Bununla birlikte hiçbir yarışma lobisi bu filmin sinema tarihindeki yerini engelleyemez ve gölgeleyemez bana kalırsa. Filmin bir yerinde kesilmek üzere olan tavuğun son anlarını ve korkusunu gösteren sahneyi unutmak da hiç mümkün değil. Gösterime girdiği tarihten 10 yıl sonra şimdiki amatör oyuncular ile çekilen bir belgesel var. Netflix'te yayınlandı. Oyuncuların 10 yıl sonraki hallerini görmek isteyenlerin ilgisini çekebilecek bir belgesel bu. İkinci filmimiz 2002 tarihli Yimou Shang tarafından yönetilmiş Hong Kong ve Çin ortak yapımı olan Mandarin dilinde çekilmiş olan Ying Xiong filmde filmin Hero adıyla da biliniyor. Türkçe adı Kahraman. Filme geçmeden önce yönetmen Yimou Shang'ın dört farklı kadından dört çocuk sahibi olduğunu, üretken bir erkek olarak ülkesinin tek çocuk politikasına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle Komünist Parti rejimi tarafından cezai müeyyidelere tabi tutulduğunu, tartışmalı ama çok yetenekli bir sinemacı olduğunu kesinlikle söylemek isterim. Ying Xiong, Hero ya da Kahraman nasıl ve hangi adlan bir sanılsın, Çin sinemasının en başarılı örneklerinden birisidir. Unutulmaz görsel üslubuyla 2003'teki Oscar ödüllerinde en iyi yabancı film dalında aday gösterildi ama ödülü kazanamadı. kadrosunda iyi bir oyuncu ve dövüş ustası olan Jet Li başta olmak üzere Çin'in en yetenekli oyuncuları yer alıyor. Ve denilir ki çekim tarihi itibariyle tabii o zamana kadarki en pahalı Çin filmi olarak biliniyor. Birbirleriyle savaş halinde olan yedi krallığa bölünmüş antik Çin'de geçen bu öykü oldukça naif. Queen kralı bir zamanlar yaşamını da tehdit etmiş olan üç kiralık katili gerçekten öldürüp öldürmediğini merak ettiği bir savaşçıyı, Jet Li'nin oynadığı savaşçıyı huzuruna davet ediyor ve bu merakını gidermek istiyor. Jet Li abimiz de adları gökyüzü, uçan kar ve kırık kılıç olan bu üç düşmanı nasıl öldürdüğünü güzelce anlatıyor. Ama bu defa da kral da yalan söyleyip söylemediği kuşkusu doğuyor. Emin olamayan kral, savaşçının öyküsünü sorgularken biz de olayların gelişimine dair farklı yorumları işliyoruz ve kendi kararımıza ulaşıyoruz. Yurtseverlik, kıskançlık, aşk ve bağlılık gibi duyguları içeren filmin uluslararası arenaya çıkması Quentin Tarantino sayesinde oldu. Tarantino, ünlü filmlerin yapıcısı olan Harvey Weinstein'ın bir şekilde onu ikna ediyor ve filmin Amerikan versiyonunu gün yüzüne çıkmasını sağlıyor. Tarantino'nun kendi filmi Kill Bill'e, Hero filmine ve yönetmenine saygı duruşunda bulunduğu da çok konuşuldu ki bence bu doğru bir saptama. Efsanelerle, renklerle, antik bir kültürün görkemiyle dolu olan Hero, isimsiz savaşçının savaşlarını nasıl yaptığını, zengin renklerin kullanıldığı geriye dönüşlerle, çarpıcı görüntüler eşliğinde perdeye taşıyan insanın göz zevkini okşayan bir tablo. Hikayenin başlarında harikulade koreografisiyle sinema tarihinin en unutulmaz dövüş sahnelerinden biri yer alıyor. Bu sahneyi aynı derecede canlı ve etkileyici başka sahneler izliyor. Görüntü yönetimi ve uçuşan kostümler eşliğindeki dövüş sahnelerinin koreografisi bir bale gösterisi kadar güzel. Diğer yandan filmin öyküsünü çok iyi bulmayan ve duygusal derinlikten yoksun olduğuna dair eleştirileri gündeme gelen eleştirmenler dahi Hero'nun kesinlikle akıcı ve göz kamaştırıcı sahneler nedeniyle bir başyapıt olduğunu da söylemeden edemiyorlar. Efendim, bu iki sinema başyapıtından sonra benim için yangında ilk kurtarılacak kitaplar listesinde yer alan bir romandan söz etmek istiyorum. Romanın yazarı benim akrabadan saydığım Elias Kareci. Çevirmeni Türkçenin büyük ustası rahmetli Ahmet Cemal. Kitabın adı Körleşme. Ahmet Cemal'in kitabı Türkçe'ye rahmetli Oğuz Atay'ın istek ve ricası üzerine çevirdiği söylenir. Kitabın ilk baskısı sanırım 1981 yılında yayınlandı ve yine yanılmıyorsam Payel yayınlarının bir birimiydi. Bendeki ilk nüsha Payel'den ama daha sonra Sel Yayıncılık yeni baskısını yaptı ve piyasada bulunamayan kitabı has edebiyat severler için bulunabilir, okunabilir hale getirdi. Körleşme, Elias Canetti'nin 20'li yaşlarının ortalarında yazdığı modern edebiyatın müthiş eserlerinden, hatta kesinlikle dünya edebiyatının dev bir başyapıtı. Romanın baş karakteri Keon, müthiş zeki bir sinolog, bilim adamı ve profesör. Sayısız kitapları var. Fakat Kim insanlardan nefret ediyor. Kadınlardan, insanlardan ve çocuklardan nefreti üst düzeyde. Çünkü onları birer cahil olarak görüyor. Meslektaşlarına bile küçük gören Kim, bir gün bir kadınla evleniyor. Evlendiği kadın Teresa, Kim'in yanında hizmetçi olarak çalışmış ve 8 yıl boyunca ne dediyse eksiksiz yerine getirmiş. Evlilik Kim için bir azap oluyor tabii. Sonunda evden bile atılıyor. Teresa'ya karşı sığındığı tek şey ise körlüktür. Kendini körlüğe hapsediyor Kim. Kim ilerleyen noktada elinden her şeyi alınmış bir halde, evine olmasa da evinin yakınlarındaki bir yere dönüyor. O sırada Kim'in ağabeyi geliyor ve tüm duruma el koyuyor ve olaylar ilerliyor. Körleşme muazzam bir yapıttır. Gerçekten okuyunuz, okutunuz. Sosyal yapı ne kadar kötü olabilir? Kaçış nedir? Bu kitabı okuyarak anlayabiliyoruz. Kim'in çöküşü tüm toplumun çöküşü değil midir aslında? 45. program sona erdi sevgili dostlar. Sinema gerçekten bir şenlik ve güvenilir bir yer göstericidir. Sağlıcakla ve dostça kalın.
Sona erdi.